Güneş ufukta yükselmeye, sarı özek bozkırını bol ve tatlı ışıklarıyla doldurmaya, okşamaya başlamıştı. Ama hava hala serin sayılırdı ve bu yüzden de yolculuklarını zorlaştıran bir durum yoktu. O geniş düzlükte ses ulaşmaz yükseklikte süzülen iki çaylaktan, arada bir yedigeyin ayakları dibinden fırlayıp çıkan çayır kuşlarından başka bir şey yoktu görünürlerdi. Çayır kuşları ürküp kaçıyor, cıklamaları ve kanat sesleri duyuluyordu. Yedigey bir an gözlerinin önüne kar yağışını, kar üzerinde bu kuşların uçuştuklarını getirdi. Yakında giderler, kar düşer düşmez toplanıp terk ederler buraları diye düşündü. Aynı anda bir gece önce demir yoluna kadar gelen tilkiyi hatırladı ve sanki onu oralarda bir yerde görüverecekmiş gibi kimseye belli etmemeye çalışarak sağa sola bakındı. Hemen sonra o gece fırlatılan ve bir ateş topu gibi sarı özek göklerinde yükselen roketi getirdi aklına. Böyle tuhaf şeyleri düşünmesine kendisi de şaştı ve bunları unutmaya çalıştı. Gidecekleri yol uzun olsa da böyle şeyleri düşünmenin sırası değildi. Yedigey karanara binmiş en önde gidiyor, ana beytin yolunu gösteriyordu. Karanar adımlarını genişleterek yavaş yavaş uzun yol ritmine girmişti. Anlayanlar için çok güzel, çok çalımlı bir yürüyüştü bu. Boynunu gururla yukarı uzatmış, adım attıkça dalgalanıyor ama yine de o uzun boynun tepesindeki baş hiç kımıldamadan duruyordu sanki. Uzun, kalın damarlı ve yorulmak bilmeyen bacakları ise ölçülü adımlarla havayı yarıp ilerliyordu. Yedigey devenin iki hörgücü arasında kurulmuştu. Yeri sağlam, rahat ve güvenliydi. Karanar sahibinin isteklerini içgüdüsüyle anlıyor, onun işaretini, komutuna gerek bırakmadan tam onun istediği gibi yürüyordu. Hafif sarsıntıdan Yedigey'in göğsündeki madalyalar, nişanlar şangırdıyor, güneş ışığında pırıl pırıl parlıyor ama bu onu hiç rahatsız etmiyordu. Yedigey'in ardından Belarus marka traktör ve onun çektiği römork geliyordu. Sabitcan genç traktör sürücüsü Kadir Bey ile birlikte şoför mahallinde oturmuştu. Dün bir ay içmiş, telsizle yönetilen insanlardan, daha birçok şeylerden söz ederek Boranlıların kafasını şişirmişti ama şimdi ağzını açmıyordu. Traktör sarstığı için başı bir o yana gidiyordu, bir bu yana. Yedigey onun bu durumunu görünce gözünün bir yere çarparak kırılmasından korkmaya başladı. Ayzade'nin kocası römorkta Kazankap'ın naaşı yanındaydı. Çok üzüntülü görünüyordu. Güneşten gözleri kamaşıyor ve arada bir etrafına şaşkın şaşkın bakıyordu. Bu ay yaş beş para etmez adam ne olduysa akşam ağzında bir damla içki almamıştı. Doğrusu çok iyi davranıyordu. İçmemekle de kalmamış, faydalı olmak için elinden geleni yapmış ve tabut römorka konurken en çok o omuz vermişti. Yedigey ona kendisiyle birlikte Karanar'ın sırtına binmesini teklif ettiği zaman da hayır demişti. Ben kaynatamın yanında oturacağım. Mezara kadar yanından ayrılmayacağım. Yedigey ve bütün Boranlılar onun bu cevabını, bu tavrını pek beğendiler. Boranlı'dan ayrıldıktan sonra en çok ağlayan yine oydu ve şimdi ölünün başında da o oturuyordu. Onun bu iyi davranışı Yedigey'i umutlandırdı. Keşke hep böyle devam etse, ay yaşlığı bıraksa, ayzade içinde, çocuklar içinde büyük mutluluk olurdu bu diye düşündü. Issız bozkırda ilerleyen bu küçük ve tuhaf cenaze alayının başını, süslü takımlı bir deveye binmiş Yedigey çekiyor, onun ardından römorklu traktör geliyor, en geride de yine Belarus marka bir ekskavatör, yol açma makinesi bulunuyordu. Yol açma makinesinin sürücüsü bir zenci kadar esmer olan Cumali'ydi. Onun yanında da uzun Adil Bay oturuyordu. Cumali genel olarak yol kazma makinesiyle demir yolu şantiyelerinde çalışırdı ve Boranlı'ya yakınlarda gelmişti. Burada ne kadar kalacağı belli değildi. Yanında oturan ve kendisinden bir baş boyu daha uzun duran Adil Bay ile hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Cenaze için elinde bulunan bütün araçları vermiş olan istasyon şefi Osman'dan Allah razı olsun. Genç istasyon şefinin bu yardımları olmasaydı o kadar uzağa gitmek ve mezar kazmak hiç de kolay olmaz ve akşama dönemezlerdi. Mezar Müslüman geleneğine göre derin kazılarak çukurun dibine yanlamasına bir girinti açılacak, tabut oraya gömülecekti. Başlangıçta Osman'ın teklifi Yedigey'e biraz tuhaf göründü. Yol açma makinesiyle mezar açma fikrini pek beğenmemişti. Osman'la yüz yüze bu konuyu konuşurken kuşkuya kapılmış, kaşlarını çatıp suratını asmıştı. Mezarın ancak kazma kürekle ve kol gücüyle kazılacağını düşünüyordu o. Ama Osman onu razı edecek bir yol buldu. Bak Yedigey, bana hak vereceksin. Önce kazma kürekle başlarsınız işe. Üst kısmını öyle açarsınız. Gerisini makineyle bir çırpıda bitirirsiniz. Biliyorsunuz, sarı özek toprağı kaya gibi serttir. Makineyle istediğiniz derinliğe indikten sonra kazanağı, dipnot, kazanak, mezarın dibinde yan tarafa doğru açılan ve naaşın yerleştirildiği girinti yine kol gücüyle açarsınız. Böylece hem geleneklere uymuş hem de zaman kazanmış olursunuz. Şimdi bozkırda ilerledikçe Yedigey Osman'a daha çok hak veriyor. Hatta kendisinin bunu düşünmemiş olmasına şaşıyordum. Anabeyt'e varınca inşallah öyle yapacaklardı. Önce rahmetlinin başı kutsal Kabe'ye dönük olacak şekilde uygun bir yer bulmalıydılar. Sonra traktörle getirdikleri kazma küreklerle mezarın üst kısmını açacaklar. Bundan sonra da kazma makinesini çalıştıracaklardı. Yeteri kadar derine inince kazma küreklerle kazanan, yani dipteki yan girinti, tabutu yerleştirecekleri yuva açılacaktı. Böylece geleneğe uymuş, işi çabuk ve gereği gibi yapmış olacaklardı. 6 kişiden oluşan cenaze alayı işte bu amaçla Sarı Özek Bozkırı'nda bazen yayvan bir tepenin üzerinde görünerek, bazen alçak bir vadide gözden kaybolarak ve bazen düzlükte yürüyerek ana beyte doğru ilerliyorlardı. En önde devesine binmiş Yedigey, onun ardında traktör ve römork, en geride ise kalın tırnağı ile bir böceğe benzeyen, önünde buldozer bıçağı, arkasında ters çevrilmiş kepçesiyle Belarus marka kazma makinesi. Yedigey epeyce geride kalan Boranlı'ya son bir defa bakmak için başını çevirdiği zaman, kızıl tüylü köpeği yolbarsın da Tintin peşlerinden gelmekte olduğunu görüp şaştı. Bir bu eksikti. Köyden çıkarlarken yoktu. Ne zaman katılmıştı peşlerine? Geleceğini bilse bağlardı köpeği. Kurnaz köpekti doğrusu. Yedigey ne zaman karanara binip yola çıksa, o da bir yolunu bulup düşerdi peşine. Şimdi de öyle yapmıştı. Ne yapalım, gelirse gelsin diye düşündü Yedigey. Onu geri yollamak için vakit kaybetmeye değmezdi. Yolbars da sanki sahibinin aklından geçenleri anlamış gibi o sırada koşup traktörü geçti ve karanarın hizasına geldi. Yedigey kamçının sapını göstererek onu korkutmaya, dönmesini istediğini anlatmaya çalıştı ama köpek aldırmadı bile. Çünkü artık epeyce uzaklaştıklarını, sahibinin bunda geç kaldığını biliyor, sanki alay ediyordu onunla. Aslında hayvanın onlarla birlikte işe kalkışmasının zararı da gelmesini önlemenin yararı da yoktu artık. Güzel, güçlü bir köpekti Yolbars. Geniş göğsü, güçlü ve uzun tüylü boynu, kesik kulakları, zeki ve anlayışlı bakışlarıyla herkesin ilgisini çekerdi. Böylece Anabeyt yolunda ilerlerken Yedigey'in aklından bin türlü düşünce gelip geçiyordu. Ufukta yükselen güneşe bakıp geçen zamanı ölçmeye çalıştıkça geçmişe ait olaylar bir bir canlanıyordu gözümde. İstasyonda bütün işleri Kazangap ikisinin yaptığı ve henüz genç oldukları bir dönemi hatırlıyordu şimdi. Başkaları Boranlı'da tutunamıyor, buraya yerleştikten kısa bir süre sonra çekip gidiyorlardı. Oysa o ve Kazangap işten başlarını kaşıyacak zaman bulamıyorlardı. Ama şimdi bunun sözünü bile etmek cesaret işiydi doğrusu. Çünkü gençler hayatlarını böyle boşa harcadıkları için onları aptal yerine koyuyor, alay ediyorlardı. Niçin, ne uğruna katlanmışlardı bütün bu zahmetlere? Onların da kendilerine göre sebepleri vardı elbet. Bir keresinde kardan tıkanan yolları açmak için durup dinlenmeden tam 48 saat çalışmış, geceleyin önlerini bir lokomotifin farlarıyla aydınlatmışlardı. Kar dinmek bilmiyor, yine dinmek bilmeyen rüzgar onlar yolun bir yanını açarken öbür yanını karla dolduruyordu. Soğuk desen iliklerini işliyordu insanın. Yüzleri gözleri şişmiş, mosmor olmuştu. Arada bir soluk almak, biraz ısınmak için lokomotife çıkıp birkaç dakika kalıyor, sonra yine dönüyorlardı Sarı Özeğin o sonu gelmez berbat işini. Bir ara lokomotif bile tekerleklerinin yukarısına kadar kara gömüldü. Onlarla beraber çalışan 3 yeni işçi o gece Sarı Özeğe lanetler okuyarak, küfürler savurarak işi bıraktılar. Tutsak mıyız biz? Tutsaklara bile dinlenme yatma izni verilir demişler. Sabahleyin de bir trene binip gitmişlerdi. Giderken Allah'a ısmarladık yerini onlara, ne haliniz varsa görün aptallar, çılgınlar diye bağırmışlardı. Bu yeni işçilerin Kazangap'la Yedigey'e küfredip gitmelerinin sebebi yalnız karla boğuşmaları değildi. Kavga etmişlerdi. Gece yarısı artık çalışamaz durumdaydılar. Kar durmadan yağıyor, rüzgar savuruyor ve kudurmuş bir köpek gibi saldırıyor işçilerin üzerine. Başlarını sokabilecekleri bir yer yoktu. Lokomotifin farları bile yetmiyordu önlerini aydınlatmaya. Çünkü lokomotiften çıkan buhar bir ses oluşturuyor ve önlerini göstermiyordu. 3 yeni işçi çekip gidince işler Kazangap'la ikisine kalmıştı. Onlar da 2 deveyi bir kızağa koşarak taşımaya başladılar yığılan karları. Ama hayvanlar da donuyor, o göz açtırmayan tipi de yürüyemiyorlardı. Yolun iki yanında kar develerin göğsüne kadar yükselmişti. Kazangap önde giderek hayvanları çekiyor, Yedigey ise arkadan kamçısını sallayarak onları gayrete getiriyordu. Böylece gece yarısını ettiler. Develer kara saplanıp kalıyor, adım atamıyorlardı artık. Bu durumda tipi yatışıncaya kadar beklemekten başka ellerinden bir şey gelmezdi. Rüzgardan korunmak için lokomotifin yanına gelip durdular. Yedigey eldiveni içinde donmuş parmaklarını birbirine vurarak "Kazake," dedi, "artık yeter. Lokomotife çıkalım da tipinin dinmesini bekleyelim. Havanın değişeceği yok. Şimdi nasılsa yine öyle olacak. İşimiz yolu açmak. Nasıl olsa biz yapacağız bu işi. Bir şey yapmadan durmaya hakkımız yok. Hadi sarılalım küreklere. Biz insan değil miyiz yani? Böyle bir zamanda insanlar değil, kurtlar, vahşi hayvanlar çekilir inlerini. Ay köpek herif, sana göre gebelip gitmeliyiz bu havada. Tek başına kal da geber öyleyse." Yedigey böyle derken Kazankapı'nın suratına bir yumruk indirmişti. Bunun üzerine kapıştılar ve birbirlerinin dudaklarını patlattılar. Yüzleri gözleri kana bulandı. Eğer o sırada lokomotifin ateşçisi aşağı atlayıp onları ayırmasa kim bilir nasıl biterdi bu kavga. Ya işte böyle kavga etmişlerdi. Kazankap işte böyle bir adamdı. Artık onun gibileri yoktu dünyada. Kazankap sonuncusuydu ve şimdi onu da gömeceklerdi. Birkaç veda sözünden, duadan sonra amin diyecek ve orada bırakacaklardı onu. Yedigey bunları düşünürken bir yandan da yarı yarı unuttuğu duaları tekrarlayıp hatırlamaya, Tanrı'ya yönelteceği yakarışları bir sıraya koymaya çalışıyordu. Çünkü insan kalbinde başlangıçla son, hayatla ölüm arasındaki çelişkiyi uzlaştıran, yalnız ve yalnız bilinmeyen, görünmeyen Tanrı'ydı. Dualar işte bunun için okunuyordu. Başka türlü Tanrı'ya sesini duyuramazsın. Niçin yaratıp niçin öldürdüğünü soramazsın ki? Dünya kuruldu kurulalı insanlar böyle yaşıyor. Pek razı olmasa da böyle katlanıyor kaderine. Duaların var oldukları günden beri hiç değişmemesinin, hep aynı sözlerle tekrarlanmasının sebebi de teselli bulup yatışmaları, boşu boşuna sızlanmamaları içindir. Dualar yüzyılların okşayıp parlattığı altın külçeleri gibi, dirilerin ölülerin başında söyledikleri en özlü, en süzme ve son sözlerdir. Adet, gelenek böyledir. Yedigey'in aklına şunlar da geliyordu. Allah'ın varlığına ya da yokluğuna inanmak başka şeydir. Ama insan denen yaratık bu şekilde davranması bağışlanacak bir şey olmasa da ancak başı sıkıştığı zaman Allah'ın adını anıyor, Allah'tan yardım geliyor. İnanmayan insan başı ağrımayınca Allah'ı düşünmez diyen atasözü de bundan doğmuş olsa gerek. Ne olursa olsun herkes duaları bilmelidir. Yedigey başını döndürüp araçlarla gelen genç arkadaşlarına baktı ve onların hiçbirinin duaları bilmediğini düşünerek canı çok sıkıldı. Öldükleri zaman birbirlerini gömmek zorunda kaldıkları zaman ne yapacaktı bu insanlar? Öleni sonsuzluğa uğurlarken hayatın başlangıcını ve sonunu kapsayacak sözleri nereden bulup söyleyeceklerdi? Elveda yoldaş, seni unutmayacağız mı diyeceklerdi ya da bunun gibi başka bir zırva mı? Bir gün şehirde bir cenaze törenine katılmış ve mezarlıktaki o törenin herhangi bir toplantıdan farksız geçtiğini görünce şaşıp kalmıştı. Bir takım hatipler ellerindeki kağıtlarla merhumun tabutu başına geçmiş nutuk okumuşlardı. Hepsi birbirine benziyordu bu nutukların. Merhumun ne iş yaptığı, hangi işleri başardığı, nasıl çalıştığı, kime nasıl hizmet ettiğini anlatmışlardı. Sonra müzik çalmış, mezarına çiçek koymuşlardı. Konuşmacılardan hiçbiri hayattan ve ölümden söz etmedi. Ta ilk çağlardan bugüne kadar insanların varlık ve yokluk, hayat ve ölüm hakkındaki bilgilerinin doruğu, özü olan dualarda söylendiği gibi bir söz söylenmedi. Sanki o güne kadar dünyada kimse ölmemişti ve bundan sonra da ölmeyecekti. Zavallılar, kendilerini ölümsüz sanıyorlardı herhalde. Gözlerinin önündeki gerçeğe rağmen de konuşmalarını "o ölmedi, ölümsüzlerin arasına karıştı" diye bitiriyorlardı. Yedigey bölgeyi iyi bilirdi. Hem Karanar'ın sırtında olduğu için çevresini ta uzaklara kadar görebiliyor, ana beyti en kestirme yolu seçebiliyordu. Arada bir kestirme yoldan biraz açılmasının sebebi, arkadan gelen araçları bir çukura düşmeden kolayca geçecekleri düzlüğe çekmek istemesiydi. Her şey yolunda gidiyordu. Uz gitmiş, az gitmiş olsalar da herhalde yolun üçte birini almışlardı. Karanar yorulmak bilmeden geniş adımlarla yürüyor, sahibinin komutunu daha ilk gecesinde anlayarak ona uyuyordu. Karanar'ın ardından traktör ve ekskavatör büyük bir gürültü çıkararak ilerliyorlardı. Fakat ileride onları hiç akıllarından geçirmedikleri, geçiremeyecekleri bir olay bekliyordu. Ne kadar inanılır gibi olmasa da sarı özel uzay üstünde olanlarla ilgiliydi onların karşılaşacağı olay. Konvansiyon uçak gemisi yerinden ayrılmamıştı. Büyük okyanusta Aleut adalarının güneyinde Vladivostok ile San Francisco'ya tam eşit uzaklıktaki yerinde duruyordu. Okyanusta hava değişmemişti. Günün öğlene kadar olan saatlerinde güneş engin denizi göz kamaştıran ışıklarına boğmuştu ve havanın değişeceğine dair hiçbir belirti görünmüyordu ufukta. Uçak gemisinde pilotlar ve iç güvenlik ekipleri de dahil olmak üzere herkes görev başında gergin bir bekleyiş içindeydi. Ama çevrede alarm durumuna sebep olabilecek somut bir şey de yoktu. Sebep çevredeki olaylar değil, uzay derinliğinde galaksinin ötesindeki olaylardı. Tramplen yörüngesindeki Palete uzay istasyonu aracılığıyla orman göğüs gezegeninden, daha doğrusu bu gezegenle temas kurmuş iki Palete pilotundan gelen haberler, ortak yönetim merkezi sorumlularını ve özel yetkilerle donatılmış komisyon üyelerini tam bir şaşkına çevirmişti. Her iki taraf öyle bir şaşkınlık içindeydi ki, kendi çıkarlarını ve özel durumlarını tespit etmek için önce kendi aralarında ayrı ayrı toplanmayı tercih etmişler, ondan sonra ortak toplantı yapmaya karar vermişlerdi. İnsanlık tarihinde o güne kadar görülmemiş bir keşfin yapıldığını onlardan başka hiç kimse bilmiyordu yeryüzünde. Dünya orman göğsü gezegeninden ve buradaki uygarlıktan habersizdi. En gizli yollardan haberli bulunan iki tarafın hükümetleri bile olayın bundan sonrasını ve nasıl geliştiğini henüz öğrenememişlerdi. Hükümetler uzmanlardan oluşan tam yetkili komisyonların toplanıp vereceği kararı bekliyordu. Konvansiyon uçak gemisinde çok sıkı bir denetim vardı. Pilotlar da dahil herkes görevinin başında hazır bekliyordu ve hiçbir sebeple yerlerinden ayrılamayacakları emredilmişti onlara. Uçak gemisinin çevresinde 50 kilometre yarı çapındaki alan yasak bölge ilan edilmişti ve bu bölge hiçbir gemi yaklaştırılmıyor, yine o bölgeden geçecek uçaklar da konvansiyona 300 kilometreden fazla sokulamıyordu. İki tarafın komisyonları arasında yapılması gereken ortak toplantıyı ara verildikten sonra, Demiurg projesini yürüten iki devletin sorumluları ayrı ayrı kendi aralarından toplandılar ve Palete 1-2 ile Palete 2-1 kozmonotların gönderdiği bilgileri incelediler. İki kozmonotun sesi uzayın akıl almaz uzaklıktaki bir noktasından, o güne kadar varlığı bile bilinmeyen bir gezegenden geliyordu. Dikkat, dikkat! Bu yıldızlar arası yayın dünya içindir. Dünyalıların dilinde adları bile olmayan şeyleri anlatmak çok zor. Yine de bizim gezegenimizle birçok ortak nokta bulunmaktadır. Orman gezegenliler insana benzeyen yaratıklar. Aslında bizim gibi insanlardır. Yaşasın dünya evrimi. Hominitlerin, insan türünün evrimi, burada da evrensel prensiplere göre gelişmiş ve dünya dışı hominitlerden güzel, mükemmel bir insan örneği meydana gelmiş. Buradaki insanlar esmer tenli, mavi saçlı, mor yeşil gözlü, kirpikleri ince ince, yumuşak ve bembeyaz. Yörünge istasyonumuza yanaştıkları zaman onları tamamen saydam bir tulum elbise içinde gördük. Uzay gemilerinden bize gülümsediler ve gelmemizi işaret ettiler. Ve biz bir uygarlıktan öbürüne geçtik. Pervaneli uçuş aracı istasyondan ayrıldı. Araç ışık hızıyla uçuyor ve biz içinde olduğumuz halde bunu hissetmiyorduk. Böylece zaman akışını yenerek uzayın derinliklerine daldık. Bizi ilk şaşırtan şey ağırlığımızın değişmemiş olmasıydı ve bu bizi rahatlattı. Bunu nasıl başardıklarını anlayamadık. Bize ilk söyledikleri İngilizce-Rusça karışımı "Welcome, nice Zvezda", galaksimize hoş geldiniz oldu. Bu sözleri duyunca az bir çaba göstererek onlarla konuşabileceğimizi anladık. Mavi saçlı bu yaratıkların boyları 2 metreye yakındı. 4 erkek, 1 kadın olmak üzere 5 kişiydiler. Kadın da erkekler kadar uzundu ve erkeklerden boyuyla değil, vücudunun kadınımsı biçimi ve renginin biraz daha açık oluşuyla ayrılıyordu. Orman göğsü insanlarının rengi, Kuzey Afrika Araplarının rengini andırıyor. İşin önemli yanı, daha ilk karşılaşmamızda onlara büyük bir güven duymuş olmamızdır. Erkeklerden 3'ü uçan aracın pilotu, 4. erkek ve kadınsa dünya dillerinin uzmanıydılar. Bu uzmanlar bizim uzay araçlarımızdan telsizle yaptığımız konuşmaları zapt etmiş. İngilizce ve Rusça kelimeleri derleyerek incelemiş, sistemleştirmiş ve bu iki dilin bir sözlüğünü yapmışlar. Onlarla karşılaştığımız zaman 2500'den fazla kelime ve deyim biliyorlardı. İşte onların bu kelime birikimi sayesinde anlaşmamız kolaylaştı. Kendi dilleri bizim dillere hiç benzemiyor, yalnız seslileri bakımından İspanyolcayı andırıyor. Palete'den ayrılışımızdan 11 saat sonra Güneş sisteminin dışına çıktık. Kendi yıldız sistemimizden çıkıp başka bir sisteme geçtiğimizin farkına bile varmadık. Çünkü evrenin yapısı her yerde aynı. Herhalde o anda öteki sistemlerdeki gezegenlerin konumları öyle olduğu için. Önümüzde gittiğimiz yönde gittikçe büyüyen kızıllıklar gördük. Yangını andıran bu kızıllıklar genişliyor, uçsuz bucaksız al şafaklar halinde yayılıyordu. Bir tarafı karanlık, öbür tarafı aydınlık gezegenlerin yakınından geçtik. Görüş alanımızın içinde birçok güneş ve ay vardı. Sonra birdenbire geceden gündüze çıkmış gibi olduk. Uçsuz bucaksız, göz kamaştıran bir aydınlığa daldık. O güne kadar görmediğimiz o parlak gökyüzünü çok büyük, çok güçlü ışık saçan bir güneş aydınlatıyordu. Dil uzmanı kadın, şimdi bizim galaksideyiz. Bakın şu gördüğünüz bizim iyemiz, cazip ya da kral yıldızımız, yani güneşimizdir. Az sonra bizim gezegenimiz olan orman göğsüne varmış olacağız. Gerçekten de uzayın akıl almaz yüksekliklerinde onların iyi adını verdikleri ve bizim için yeni olan o büyük güneşi gördük. Bu güneş hem ışıklarının parlaklığı hem de boyutları bakımından bizim güneşimizi kat kat geçiyordu. Orman göğsü gezegeninde bir gün 28 saat sürüyor. Bu dünya ile bizim dünyamız arasındaki bir dizi jeobiyolojik farklılıkların bundan ileri geldiğini sanıyoruz. Bütün bu konularla ilgili bilgileri size daha ayrıntılı olarak bundan sonraki bağlantıda ya da pariteye döndüğümüz zaman verebileceğimizi sanıyoruz. Şimdilik birkaç önemli bilgiyi vermekle yetiniyoruz. Orman göğsü gezegeni uzaktan tıpkı bizim dünyamız gibi görünüyor. Dünyayı olduğu gibi onun çevresini de atmosfer tabakaları kuşatmış. Gezegene 5-6 bin metre yaklaştığımız zaman rehberlerimiz bizim için gezegenleri etrafında özel bir tur yaparak orman göğsünü panoramik olarak seyrettirdiler. Manzara çok çok güzel, olağan dışıydı. Sıra sıra dağları, büyük dağların doruklarını gördük. Dağlar, tepeler koyu yeşil ormanla kaplıydı. Denizler, göller, nehirler de çoktu. Gezegenin bazı yerlerinde, özellikle kutup bölgelerinde çıplak ıssız alanlar da vardı ve buralarda sürekli kum fırtınaları esiyordu. Ama bizi en çok şaşırtan, en çok etkileyen şehirler ve kasabalar oldu. Gezegenin tabii güzellikleri arasında yükselen bu yüksek yapılar, orada şehirciliğin, şehirleşmede ulaştıkları düzeyin çok yüksek olduğunu gösteriyordu. Mavi saçlı uzaylıların şehirleri yanında Manhattan bile çok sönük kalır. Dipnot, Manhattan, New York'un merkezinde modern planı ve gökdelenleriyle ünlü semt. Bizim anladığımıza göre orman göğüslülerin evrendeki akıllı yaratıklar arasında çok orijinal, çok üstün bir yeri vardır. Burada kadınların gebeliği 11 ay sürüyor. Tabii orman göğsü gezegeninin 11 ayı. Ortalama insan ömrü de oldukça uzun. Yine de onlar için en büyük mesele, en önemli mesele insan ömrünü uzatmakmış. Ortalama insan ömrü 130-140 yıl ama içlerinde 200 yıl yaşayanlar da var. Gezegenin toplam nüfusu 10 milyarı aşmış. Şimdilik size bu mavi saçlı insanların hayat tarzı, bu uygarlığın özellikleri ve seviyesi hakkında az da olsa sistemli bir bilgi verebilecek durumda değiliz. Ancak bizi en çok şaşırtan şeyleri bölüm bölüm anlatmaya çalışacağız. Güneş enerjisinden, daha doğrusu iğenin enerjisinden yararlanıyor, ısı ve elektrik elde ediyorlar. Santrallerinin verimlilik oranı da bizim hidroteknik usulde elde ettiğimiz orana göre çok daha yüksek. Bundan da önemlisi, gece ile gündüz arasındaki ısı farkını da enerjiye dönüştürüp biriktirebiliyorlar. İklimi denetim altına almayı da öğrenmişler. Bize gezegenlerini tanıtmak için yaptırdıkları uçuş sırasında uzay gemisinin öne çıkan sis ve bulutları bir anda ışınlayıp dağıtıverdiler. Ayrıca yoğun hava akımlarını, deniz ve okyanuslardaki su akıntılarını yönlendirdiklerini, böylece gezegenlerindeki havanın nem oranını ve ısısını ayarladıklarını da öğrendik. Bundan başka yer çekimini de denetim altında tutabiliyorlar ki bu da onlara yıldızlar arası uçuşlarda büyük kolaylık sağlıyor. Bütün bunlara karşılık bizim yeryüzünde henüz karşılaşmadığımız bir problemleri var. İklimi denetleyip kuraklık meselesini çözmüş olmalarına, nüfusları dünya nüfusunun iki katı olduğu halde, besin azlığı veya beslenme güçlüğü gibi sıkıntıları da bulunmamasına rağmen, üstesinden gelemedikleri bir meseleyle karşı karşıya bulunuyorlar. Gezegenlerinin bir bölümü yavaş yavaş yaşanmaz hale geliyor. O bölümde bütün canlılar ölüp gidiyormuş. Kendilerinin iç kuraklık dedikleri bir olaydan ileri geliyormuş bu durum. Gezegenin üzerinde tanıma uçuşu yaparken, güneydoğu bölgelerini büyük kum fırtınalarının kasıp kavurduğunu görmüştük. Açıkladıklarına göre bu fırtınalar gezegenin merkezinden gelen ani reaksiyonlardan doğuyormuş. Belki bu reaksiyonlar bizim dünyamızdaki volkan püskürmesi gibi bir şeydi. Ama burada yavaş yavaş ve yaygın bir radyasyon olayı olarak ortaya çıkıyor. Gezegenin kabuğunu dağıtıp bozuyor, toprağı oluşturacak elementleri yok ediyormuş. Orman göğsü gezegeninin o bölümünde her yıl büyük sahradan daha geniş bir çöl adım adım genişliyor, mavi saçlıların hayat veren topraklarını kaplıyormuş. Onların karşı karşıya bulundukları en büyük felaket buymuş. Gezegenin derinliklerinde meydana gelen bu olayı denetim altına alamıyorlarmış. Bu korkunç iç kuraklık afetiyle mücadele için gezegenin en büyük bilginleri, bilimsel, teknik, pratik bütün imkanları seferber edilmiş. Onların gezegenlerinin bizim ayımız gibi bir uydusu yok ama bizim ayı biliyorlar. Hatta aya inmiş, inceleme yapmışlar. Söylediklerine göre ayda şimdi onların gezegeninde karşılaşılan türden bir felakete uğramış. Bu bizi bir hayli düşündürdü. Çünkü ay dünyamıza çok yakın. Biz de aynı felaketi göğüslemeye hazır mıyız? Olayın bir iç bir de dış yönü var. Biz uygarlıklarla buluşmaya, anlaşmaya hazır mıyız? İnsanlar sonu gelmez çekişmeler, kavgalar yüzünden ne kadar geri kaldıklarını, entelektüel gelişme bakımından ne kadar zararlı çıktıklarını anlayabilecekler mi? Şimdi orman göğsünde, bilim çevrelerinde, gezegen çapında bir tartışma var. İç kuraklığın sırrını çözmek ve kurumayı durdurmak, böylece felaketi önlemek için çalışmaları artırmak mı daha yerinde olur? Yoksa evrende uygun bir gezegen bulup orman göğüsleri zaman içinde oraya göç etmeyi, orada uygarlıklarını sürdürmeye hazırlamak mı? Şimdilik böyle bir gezegen bulup bulamadıklarını ya da hangi gezegene gitmeyi düşündüklerini bilmiyoruz. İşin bizi çok şaşırtan yanı şu. Orman göğüslüler gezegenlerinde daha milyonlarca yıl öyle bir tehlikeye maruz kalmadan yaşayabilirler. Buna rağmen sanki gezegende yaşayanlar o tehlikeyle bugün karşı karşıyaymışlar gibi bunu en önemli mesele sayıyor ve önlemek için kolları sıvamış bulunuyorlar. Bu gezegende yaşayanlardan herhangi birinin aklından benden sonra tufan gibi haince bir düşüncenin geçmemiş olması mümkün müdür? Ama gezegende yıllık brüt gelirin önemli bir bölümünün iç kuraklığın yayılmasını önlemek masraflarına ayrıldığını öğrenince biz bunu aklımızdan geçirdiğimiz için utandık. Şimdilik sinsi sinsi genişleyen çölün çevresinde binlerce kilometre uzunluğunda engelleme duvarları yapmayı tasarlıyorlar. Bunun için çok derin kuyular açacak, bu kuyuları çok dayanıklı nötr maddelerle dolduracak, iç kurumayı azaltacaklarmış. Şüphesiz onların da sosyal hayatta insan mantığını tarihlik çağlardan bir ağır baskı altında tutan, çok düşündüren ahlaki, fikri konularda büyük problemleri var. Uygarlık ve refah düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun, 10 milyarlardan fazla insanın bir arada hiçbir meseleleri olmadan yaşayabilmesi o kadar kolay bir şey değil. Bununla beraber karşılaştığımız bir gerçek bizi büyük bir şaşkınlık içinde bıraktı. Bu gezegenin insanları devlet denilen kurumun ne olduğunu bilmiyorlar. Para, savaş, silah gibi şeylerden haberleri bile yok. Belki uzak geçmişlerinde savaşmış, devletler kurmuş, para kullanmışlardır. Bunun sonucu olarak başka sosyal davranışlar içinde bulunmuşlardır. Ama bugünkü aşamada devlet gibi zorlayıcı bir kuruluşu, savaş gibi mücadele biçimlerini bilmiyorlar. Eğer onlara bizim gezegenimizde ardı ardına kesilmeyen ve yıkıma götüren silahlı çatışmaların olduğunu söylesek, anlatmaya kalkışsak, şüphesiz bunu pek saçma bulacak ya da meselelerin çözümü için çok barbarca, çok vahşi bir usul olarak göreceklerdir.